9. ayrım. Sayfa 75. 3. kısım. Jean-Louis, uyan. Alexandra'nın sesi bilinçsizliğine sızınca sabahı karşılamak için kendini zorladı. Gözlerini açtı, tepesinde dikilen halasını gördü. "Ne?" dedi. "Jean-Louis, sen ne demeye, Henry Clinton'la ikiniz ne yapmaya çalışıyorsunuz öyle? Gecenin bir vakti çırılçıplak yüzmeler filan." Jean-Louis yatakta oturdu. "Hı? Dedim ki, dün gece Henry Clinton'la birlikte nehirde çırılçıplak yüzmek ne demek? Sabahtan beri bütün Maycomb'un dilinde." Jean-Louis başını dizlerine yasladı, ayrılmak için kendini zorladı. "Kim söyledi bunu sana hala?" "Mary Webster sabahın köründe aradı. Dediğine göre dün gece saat 1'de ikinizi nehrin ortasında anadan doğma yüzerken görmüşler." Gözleri sağlam olanın da niyeti bozuk maalesef. Jean-Louis omuzlarını silkti. "Eh halacığım, bu durumda Hank'le evlenmek zorundayım, öyle değil mi?" "Sana ne diyeceğimi bilemiyorum Jean-Louis. Baban öğrenince ölecek, resmen yüreğine inecek. Köşe başına varmadan öğreneceğine senden duysun bari." Atticus elleri ceplerinde kapıda duruyordu. "Günaydın," dedi. "Neymiş yüreğime inecek olan?" "Jean-Louis, ona böyle söyleyemeyeceğim," dedi Alexandra. "Bu sana düşer." Jean-Louis babasına sessizce bir işaret çaktı. Mesaj alındı ve anlaşıldı. Atticus ciddileşti. "Mesele nedir?" "Mary Webster almış borazanı eline. Öncü casusları Hank'le beni dün gece nehrin ortasında anadan üryan yüzerken görmüşler de..." "Hımm," dedi Atticus. Gözlüğüne dokundu. "Umarım geri kulaç atmıyordunuz." "Atticus," dedi Alexandra. "Özür dilerim Zandra," dedi Atticus. "Jean-Louis, doğru mu bu?" "Kısmen. Aileyi telafi edilemeyecek derecede rezil mi ettim şimdi?" "Eh, atlatmayı beceririz herhalde." Alexandra yatağa oturdu. "Demek ki doğru," dedi. "Jean-Louis, her şey bir tarafa, dün gece arazide ne işin vardı kuzum?" "Ama nedenini biliyorsun. Mary Webster sana söylemiştir halacığım. Daha sonra olanları anlatmadı mı? Lütfen sabahlığımı atar mısınız efendim?" Atticus pijama altını ona doğru fırlattı. Jean-Louis yatak örtüsünün altında giyindi, örtüyü tekmeleyip bacaklarını uzattı. Alexandra, "Jean-Louis," diye başladı, sonra durdu. Atticus'un elinde kuruyup katılaşmış bir elbise vardı. Elbiseyi yatağa bıraktı, sandalyeye gitti. Oradaki kurumuş buruşuk külotu alıp elbisenin üzerine bıraktı. "Halana eziyet etmeyi kes Jean-Louis. Yüzerken bunlar üstündeydi değil mi?" "Evet efendim. Ne dersiniz, bir sıra geçirip kasabada dolaştırsam mı acaba?" Alexandra şaşkın şaşkın kızın giysilerini elledi. "İyi de hangi akla hizmet elbiselerinle suya girdin ki?" Ağabeyi yine gülünce atıldı. "Hiç de komik değil. Giysilerinizle yüzmüş olsanız bile Maycomb bundan hoşlanmayacaktır. Çıplak da olabilirdiniz pekala. Böyle bir şey aklınıza nereden geldi anlayamıyorum." "Ben de öyle," dedi Jean-Louis. "Ayrıca halacığım, eğer seni rahatlatacaksa o kadar da eğlenceli olmadığını söyleyebilirim. Birbirimize takılmaya başladık. Henk'e meydan okudum, geri adım atamadı. Ben tükürdüğümü yalayamadım, sonra bir de baktık sudayız." Alexandra etkilenmemişti. "Sizin yaşınızda Jean-Louis, bu tür davranışlar hiç yakışık almıyor." Kız içini çekti, yataktan çıktı. "Eh, özür dilerim," dedi. "Kahve var mı?" "Kahve termosu dolu, seni bekliyor." Jean-Louis mutfaktaki babasına katıldı, ocağa gitti, kendine bir fincan kahve doldurup masaya oturdu. "Kahvaltıda buz gibi sütü nasıl içebiliyorsun?" Atticus yutkundu. "Tadı kahveden daha güzel." Jem'le bize kahve vermesi için yalvardığımızda Calpurnia kahvenin bizi kendisi gibi kapkara edeceğini söylerdi. "Bana kızdın mı?" Atticus bir kahkaha attı. "Tabii ki kızmadım. Yalnız ben olsam gece yarısı böyle bir numara çekmektense yapacak çok daha ilginç bir sürü şey bulurdum. Haydi bakalım, pazar okuluna hazırlansan iyi edersin." Alexandra'nın pazar korsesi gündelik korselerinden daha heybetliydi. Jean-Louis'nin odasının kapısında dikildiğinde hazırdı. Zırhını kuşanmış, şapkasını, eldivenlerini takmış, parfümünü sıkmıştı. Pazarları Alexandra'nın günüydü. Pazar okulundan önceki ve sonraki dakikalarda 15 Metodist hanımla birlikte kilisenin toplantı salonunda oturur ve Jean-Louis'nin haftanın haberlerine bir bakış dediği bir sempozyum düzenlerlerdi. Jean-Louis halasını bu kutsal pazar zevkinden mahrum bırakacağına pişmandı. Alexandra bugün savunmada kalacaktı ama Jean-Louis onun savunmaya dayalı bir savaşı da o apaçık, dosdoğru hamlelerinden biraz daha taktiksel bir deha ile sürdüreceğinden emindi. Toplantıdan sağ salim çıkıp vaazı yeğeninin şanına leke sürülmeden dinlemeyi başaracaktı. Jean-Louis, hazır mısın? Hemen hemen diye yanıtladı. Rujunu dudaklarında gezdirdi, alnındaki perçemi düzeltti, omuzlarını gevşetti ve döndü. Nasıl görünüyorum? Hayatım boyunca bir kez bile seni tam tekmil giyinmiş halde görmedim. Şapkan nerede? Halacığım, sen de gayet iyi biliyorsun ki bugün o kiliseye başımda şapkayla girersem herkes birinin öldüğünü sanır. Bugüne kadar bir tek Jem'in cenazesinde şapka takmıştı. Bunu neden yaptığını bilmiyordu fakat cenaze töreninden önce Bay Ginsberg'e dükkanını açtırmış, bir şapka seçip başına yerleştirmişti. Onu böyle görseydi Jem'in gülmekten kırılacağını biliyordu ama şapka nedense kendini iyi hissetmesini sağlamıştı. Kiliseye vardıklarında Jack amca basamaklardaydı. Doktor John Hale Finch'in boyu 1.70'lik yeğeninden daha uzun değildi. Babasından yüksek kemerli bir burun, haşin bir alt dudak ve çıkık elmacık kemikleri almıştı. Ablası Alexandra'ya benzerdi ama fiziksel benzerlikleri boydan ibaretti. Doktor Finch zayıf, neredeyse sıskayken ablasının vücudu çok daha gürbüzdü. Atticus'un 40 yaşına kadar evlenmemesinin nedeni erkek kardeşiydi. Çünkü John Hale Finch bir meslek seçme zamanı geldiğinde tıbbı seçmişti. O tıp okumayı seçtiğinde pamuğun yarım kilosu 1 sentti ve Finch ailesinde olmayan tek şey paraydı. Mesleğini henüz tam oturtmamış olan Atticus bulabildiği, biriktirebildiği her kuruşu kardeşinin eğitimine harcadı. Sonrasında faiziyle birlikte geri aldı. Doktor Finch kemik uzmanı oldu, mesleğini Nashville'de icra etti. Borsada kurnazca oynadı ve 45'ine geldiğinde emekli olmasına yetecek parayı kazanmıştı. Böylece bütün zamanını o ilk ve bencil aşkına, Victoria dönemi edebiyatına adayabilirdi. Bu öyle bir yoğun uğraştı ki ona Maycomb ilçesinin en kültürlü, selahiyetli, sıra dışı kişisi olma şanını kazandırmaya yetmişti. Doktor Finch bu sert, çarpıcı alkolü o kadar uzun zamandır ve öyle bir iştahla içmekteydi ki benliği tuhaf hal ve tavırlara, acayip nidalara maruz kalmaktaydı. Konuşmasını küçük hahlarla, humlarla, arkaik tabirlerle süsler, yetmezmiş gibi modern argoya olan düşkünlüğü de istikrarsızca, tökezlercesine araya girerdi. Zekası bir şapka iğnesi kadar keskindi. Dalgındı, aklı hep başka yerlerdeydi. Ezelden beri bekardı ama çok keyifli hatıralar taşıyormuş gibi bir hava yaratırdı. 19 yaşında sarman bir kedisi vardı. Maycombların çoğu için anlaşılmaz biriydi çünkü sohbetini Victoria döneminin bulanık, çetrefilli diline özgü ince kinayelerle renklendirirdi. Yabancılara deliliğin sınırlarında gezinen biri izlenimini verse de onunla aynı dalga boyundakiler, Doktor Finch'in sapasağlam bir beyni olduğunu bilirdi. Özellikle de iş sermaye piyasasına, spekülasyonlara falan geldiğinde dostları ondan birkaç tavsiye alabilme uğruna McWorth, Praed'in şiiri üzerine çektiği uzun söylevi dinlemeye bile katlanırlardı. Jean-Louis aralarındaki uzun ve yakın ilişki sayesinde tek başına geçirdiği ergenlik yıllarında Doktor Finch onu bir bilim insanına dönüştürmeye çalışmıştı. Amcasının değindiği konuları çoğunlukla takip etmesine yetecek kavrayışı geliştirmişti ve onun sohbetlerine bayılırdı. Kızı sessiz gülme krizlerine sokmadığı zamanlar tuttuğunu bırakmayan o ayı tuzağı belleğiyle ve engin kıpır kıpır zihniyle büyülerdi. Günaydın, nereyusun kızı, dedi amcası onu yanağından öperken. Doktor Finch'in 20. yüzyıla verdiği tavizlerden biri de telefondu. Yeğenini kendinden bir kol boyu uzakta tuttu, eğlendiğini gösteren bir ilgiyle inceledi. Hah, eve döneli 19 saat oldu ve sen tercihini yıkanma konusunda aşırılıklar sergilemekten yana kullandın bile. Watson tarzı davranış biçiminin klasik bir örneği. Seninle ilgili bir makale yazıp AMA jurnale göndersem mi acaba? Şşş, seni ihtiyar şarlatan, diye fısıldadı Jean-Louis sıktığı dişlerinin arasından. Akşamüstü seni görmeye geleceğim. Hank'le birlikte nehrin sularında oynaşmak, ha? Utanın kendinizden. Aileyi rezil rüsva ettin. Eğlendin mi peki? Pazar okulu başlamak üzereydi. Doktor Finch reverans yaparak onu kapıya yönlendirdi. Suçlu aşığın içeride seni bekliyor, dedi. Jean-Louis amcasına onu şu kadarcık etkilemeyen bir bakış fırlattı. Becerebildiği kadar vakur bir biçimde kiliseye girdi. Maycomb metodistlerini gülümseyerek selamladı. Eski sınıfında pencerenin yanına oturdu ve ders boyunca adeti olduğu üzere gözleri açık uyudu. Hiçbir şey sana kendini kan dondurucu bir ilahi kadar yuvanda hissettiremez diye düşündü Jean-Louis. Kapıldığı küçücük bir yalıtılmışlık duygusu varsa bile burada kızıl bir kefaret seline batırılmayı içtenlikle arzulayan, buna can atan 200 kadar günahkarın huzurunda uçup gitti. Doktor Cooper'ın sanrılarının sonuçları efendimize sunulurken ya da ona güç veren şeyin sevgi olduğu açıklanırken her hafta bir saatliğine kendilerini aynı teknede bulan değişik farklı bireylere egemen olan o yakınlığı, sıcaklığı Jean-Louis de hissetti. Kilisenin toplanma salonunun sağ tarafında, ortadaki sırada halasının yanında oturuyordu. Babasıyla Doktor Finch ise solda, önden üçüncü sırada yan yanaydılar. Bunu neden yaptıkları kız için bir sırdı. Ama Doktor Finch, Malcolm'a döndüğünden beri hep orada birlikte otururlardı. Kardeş olduklarını kimse anlamaz diye düşündü. Babasının Jack amcadan 10 yaş büyük olduğuna inanmak zordu. Atticus Finch annesine benzerdi. Alexandra ile John Hale Finch ise babalarına. Atticus erkek kardeşinden bir baş uzundu. Yüzü geniş ve aydınlıktı. Düz bir burna, geniş ve ince bir ağzı sahipti. Ama üçünün akraba olduğunu gösteren bir şey vardı. Jack amca ile Atticus'un saçları aynı yerden beyazlaşıyor. Bir de gözleri aynı diye düşündü Jean-Louis. İşte bu, haklıydı. Bütün Finch'ler düz, keskin kaşlara ve belirgin göz kapaklarına sahipti. Finch'ler yan yan, yukarıya ya da dosdoğru karşıya bakarken Malcolm'un aile benzerliği dediği şey en ilgisiz gözlemcinin bile gözüne ilişirdi. Daldığı derin düşünceler Henry Clinton tarafından kesildi. Bağış kasesini elden ele geçirilmesi için Jean-Louis'nin arkasındaki sıraya vermişti. Diğer kasenin kızın oturduğu sıranın öteki ucundan geri dönmesini beklerken kıza açıkça ve ciddiyetle göz kırptı. Alexandra onu gördü, mosmor kesildi. Henry ve öteki teşrifatçı orta koridorda ilerleyip mihrabın karşısında hürmetle durdular. Bağışların toplanmasının hemen ardından Malcolm metodistleri şükran dedikleri Tanrı'yı yücelten kısa ilahilere geçtiler ve elinde bağış kasesiyle onu bir dua daha bulma derdinden kurtarması için Tanrı'ya yakarmakta olan rahibin yerini aldılar. Adamcağız şu ana kadar peş peşe 3 sıkı dua okumuştu bile. Jean-Louis'nin kiliseye dair en erken anılarından biri, Maycomb kasabası şükranı sadece tek bir şekilde söylemişti. Tanrı'yı tüm inayetlerden de yüce tutun. Bu Güney Metodizminde bir gelenek olduğu kadar tıpkı vaizi pataklamak gibi bir temsildi de. O pazar Jean-Louis ve cemaat ilahiyi usule uygun biçimde yaya yaya söylemek üzere bütün masumiyetiyle genzini temizlemekteydi ki Bayan Slide Huskins ansızın hiç gereği yokken orgu böğürtüverdi. Tanrı'yı tümina yetlerden yüce tutun. Şu aşağıdaki tüm yaratıklardan yüce tutun. Cennetteki tüm azizlerden yüce tutun. Baba, oğul ve kutsal ruhu yüceltin. Bunu izleyen karışıklıkta Canterbury başpiskoposu tam tekmil karşılarında belirseydi bile Jean-Louis şu kadarcık şaşırmazdı. Cemaat Bayan Huskins'in ezelden beri süregelen yorumunda herhangi bir değişikliklik fark etmemiş. Bayan Huskins Salisbury katedralinden çıkma bir şey gibi delice bir tempoyla almış başını giderken şükranı alışık oldukları üslupta o şiddetli sonuna kadar tek düze bir makamla söylemeye devam etmişti. Jean-Louis'nin ilk düşüncesi Herbert Jameson'ın aklını kaçırdığı oldu. Herbert Jameson kendini bildi bileli Maycomb Metodist Kilisesi'nin müzik direktörüydü. İri yarı, iri huylu, iyi huylu bir adamdı. Güzelce kontrol altında tutulan solistlerden oluşan koroyu kolayca yönetirdi. Yumuşak bariton bir sesi ve ilçe yönetim kadrosunun en sevdiği ilahileri hiç unutmayan bir hafızası vardı. Çeşitli kiliseler arasında yaşanan ve Maycomb metotizminin canlı bir parçası olan savaşlarda sağduyusunu koruyan, mantıklı konuşan ve cemaatin en ilkel unsurlarını Jön Türkler Hizbi ile bağdaştırabilen kişi olarak Herbert'e güvenebilirdiniz. 30 yıldır bütün boş vaktini kiliseye adıyordu. Kilisesi de geçenlerde onu Güney Carolina'daki bir metodist kampına göndererek ödüllendirmişti. Jean-Louis'nin ikinci dürtüsü ise suçu rahibe atmak oldu. Bay Stone adında genç bir adamdı ve Doktor Finch'in tabiriyle yavan, sıkıcı olma dalında bugüne kadar bir insanda görüp görebileceğiniz en muazzam yeteneğe sahipti. İşin aslı Bay Stone'da hiçbir yanlış taraf yoktu. Diplomalı bir hesap uzmanında bulunması gereken bütün nitelikleri taşımak dışında. İnsanlardan haz etmezdi. Rakamlardan iyi anlardı, mizah duygusundan yoksundu ve taş kafalının tekiydi. Maycomb'un kilisesi yıllardır iyi bir rahip için yeterince büyük olmadığı, vasat bir rahip için de fazla büyük olduğundan son kilise konferansında yetkililerin Maycomb'lu metodistlere genç ve enerjik birini yollamaya karar vermesi kasabada sevinçle karşılanmıştı. Ancak bir yıla kalmadan genç rahip cemaati etkilemekte öyle zayıf kaldı ki Dr. Finch bir pazar günü dalgın bir gözlemin ardından herkesçe duyulabilecek biçimde şöyle demekten kendini alamadı. Biz ekmek istedik, bize taş yolladılar. Bay Stone'un epeydir liberal eğilimleri olduğundan kuşkulanılıyordu. Kimileri onun şu Yankee kardeşleriyle fazla içli dışlı olduğunu düşünüyordu. 12 havari akidesi konulu bir tartışmadan kısmen hırpalanmış bir halde çıkmıştı. En kötüsü de hırslı olduğuna inanılıyordu. Jean-Louis tam ona karşı zırh misali bir savunma geliştirmeye koyulmuştu ki adamın müzikteki perde farklarını işitemediğini anımsadı. Herbert Jameson'ın yaptığı ilahi ihlaline tepkisiz kalan, çünkü onu duymamış olan Bay Stone kalktı. Elinde İncil vaaz kürsüsüne ilerledi. İncil'i açtı. Bugünkü metnim İşaya, Yuşa kitabı 21. bölüm 6. ayetten dedi. Bunun üzerine Efendimiz bana dedi ki, git bir gözcü dik, ne gördüğünü haber versin. Jean-Louis, Bay Stone'un nöbetçisinin ne gördüğünü dinlemek için kendisini içtenlikle zorladı. Ancak bastırmaya ne kadar gayret etse de aldığı keyfin giderek öfkeli bir hoşnutsuzluğa dönüştüğünü hissedebiliyordu. Ayin boyunca gözlerini doğruca Herbert Jameson'a dikti. İlahiyi ne cüretle değiştirir, onları yeniden ana kiliseye mi döndürmeye çalışıyordu? Mantığının dizginleri ele almasına izin verseydi, Herbert Jameson'ın tepeden tırnağa metodist olduğunu fark ederdi. Adam ilahiyatta fena halde güdük, iyi, hayırlı işlerde de bir devdi. Şükran ilahisi bittiğine göre sıra buhur yakmaya gelmişti. Ortodoksluk benim metresimdir. Bunu Jack amca mı söylemişti yoksa onun şu kadim psikoposlarından biri mi? Jean-Louis koridorun öteki tarafına amcasına doğru baktı ve keskin hatlı profilini gördü. Tepesi atık diye düşündü. Bay Stone o monotonun sesiyle vızıldıyordu. Bir Hristiyan kendini modern yaşamın hüsranlarından korumak istiyorsa her çarşamba aile gecesine katılabilir ve üzeri örtülü bir yemek getirebilir. Şimdi ve ebediyen sizinle olsun. Amin. Bay Stone takdis duasını bitirmiş, ön kapıya doğru ilerlemeye başlamıştı ki Jean-Louis Herbert'i köşeye kıstırma amacıyla ortadaki koridorun ucuna doğru yürüdü. Adam pencereleri kapatmak için geride kalmıştı. Doktor Finch silahını daha hızlı çekmişti. O şekilde söylenmemeliydi Herbert diyordu. Her şey bir yana biz metodistiz. Beni suçlama Doktor Finch. Herbert üstüne gelen şey her neyse onu savuşturmak istercesine ellerini kaldırdı. Charles Wesley kampında bize ilahiyi böyle okumamız söylendi. Bize böylesine ters bir şeyi sineye çekmeyeceksin, öyle değil mi? Kim söyledi sana bunu? Doktor Finch alt dudağını görünmez olana dek ısırdı. Sonra bir şapırtıyla bıraktı. Müzik eğitmeni, Güney Kilise müziğindeki yanlışlar konulu bir kurs veriyordu. Kendisi New Jersey'liydi, dedi Herbert. Demek öyle, dedi. Evet efendim. Neymiş peki yanlışlarımız? Herbert aktardı. Söylediğimiz çoğu ilahinin, sok burnunu musluğun altına, İncil-i Şerif'in fışkırdığı noktaya gibi tekerlemelerden hiç farkı yokmuş. Fanny Crosby'nin ilahilerinin kilise kanunuyla yasaklanması gerektiğini, Kadim Kayanında Efendimiz'e yapılmış iğrenç bir hakaret olduğunu söyledi. Gerçekten mi? Şükran ilahisini hareketlendirmemiz lazımmış. Hareketlendirmek mi? Nasıl peki? Bugün söylediğimiz gibi. Doktor Finch ön sıraya oturdu. Kolunu yana doğru attı. Parmaklarını derin düşüncelere dalmışçasına oynatmaya başladı. Başını kaldırıp Herbert'e baktı. Anlaşılan, dedi. Anlaşılan, kuzeydeki kardeşlerimiz Anayasa Mahkemesi'nin faaliyetlerinden pek de hoşnut değil. Şimdi de ilahilerimizi değiştirmeye kalkışıyorlar. Herbert, güneyli ilahilerden kurtulmamızı, yenilerini öğrenmemizi öğütledi. Hiç hoşuma gitmedi. Onun bayıldığı ilahilerde ahenk bile yok. Doktor Finch'in hahı her zamankinden de gevrekti. Buysa çileden çıkmak üzere olduğunun kesin işaretiydi. Öfkesini konuşabilecek kadar bastırıp "Güneyli ilahiler mi Herbert? Güneyli ilahiler ha?" diye söylendi. Sonra ellerini dizlerine dayayıp sırtını dikleştirdi. "Şimdi Herbert," dedi, "şu tapınakta sessizce oturalım ve bunu sakince tahlil edelim. İnancım o ki senin adam Şükran'ı ters yüz edip İngiliz kilisesinden aşağı kalmayacak şekilde söylememizi istiyor. Ama sonra kalkıp tornistan ediyor. Evet, tornistan ediyor ve yanımda kalın kısmını atmak istiyor. Doğru, Leyte, efendim. Leyte bayım Leyte, peki mucizevi haçı incelediğimizde ilahi senden ne haber?" "O da onlardan biri," dedi Herbert. "Bize bir liste verdi." "Liste verdi demek. Listedekilerden biri de ileri, Hristiyan askerleri sanırım. En tepede." "Hıh," dedi Doktor Finch. "Leyte Isaac Watts Sabin Baring Gold." Doktor Finch son ismi Maycomb aksanıyla yuvarlayarak söylemişti. Ağlar ve iyiler uzun heceler arasında bir duraklama. "Hepsi de birer İngiliz Herbert, sapına kadar. Seninki onları kovmak istiyor. Öte yandan Şükran'ı hep birlikte Westminster katedralindeymişiz gibi okumamızı istiyor. Öyle mi? Eh, bak sana ne diyeceğim." Jean-Louis başını onaylarcasına sallayan Herbert'e baktı. Sonra da şu an tıpkı Theobald Pontifex'e benzeyen amcasına. "Şu senin adam tam bir züppe Herbert, dört dörtlük bir züppe." "Biraz hanım evladı gibiydi," dedi Herbert. "Eminim öyledir. Peki sen bütün bu saçmalığa razı gelecek misin?" "Tanrım hayır," dedi Herbert. "Bir kereliğine denerim diye düşündüm. Sırf tahminimin doğru çıkacağından emin olmak için. Cemaat bunu asla öğrenemez. Ayrıca ben eskileri seviyorum." "Ben de öyle Herbert," dedi Doktor Finch. Doğruldu, kolunu Jean-Louis'ninkine doladı. "Herbert, gelecek pazar aynı saatte görüşeceğiz ve eğer bu kiliseyi yerden bir santim dahi havalandırmış bulursam, seni şahsen sorumlu tutarım. Haberin olsun." Doktor Finch'in gözlerindeki Herbert'e bunun bir şaka olduğunu söyledi, güldü. "Hiç meraklanmayın efendim," dedi. Doktor Finch yeğenini arabaya kadar geçirdi. Atticus ile Alexandra onları bekliyordu. "Seni bırakalım mı?" diye sordu kız. "Tabii ki hayır," dedi amcası. Her pazar kiliseye yürüyerek gidip gelmek adetiydi ve bunu hiçbir şey bozamazdı. Ne fırtına, ne kavurucu güneş, ne de dondurucu soğuklar. Gitmek üzere dönünce Jean-Louis seslendi. "Jack amca, DV ne demek?" Doktor Finch, hiç mi eğitim almadın genç hanım, iç çekişiyle içini çekti, kaşlarını kaldırdı ve açıkladı. "Deo volente. Yani Tanrı'nın isteğiyle çocuğum, Tanrı'nın arzusuyla gayet güvenilir bir Katolik deyişidir." 9. ayırımın sonu, sayfa 87.